Hayatın sesleri. Başkent'ten selamlıyoruz yine sizleri. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programımız başladı. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aktepe ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan siz de katılabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz her zaman olduğu gibi yine müzikle başlıyor.
Kalbin işine bak, yüzüne bakamaz, ağlar durur. Sen uyurken yalnız olamayan böyle mi yapar dersen anlarım. Aşkın içine bak, en güzeline hem var hem yok mu? Bile bile adalet yok ya, canımı yakar bu sessizlik. Yerimi bil. kalkamaz, ağlar durur sen uyurken.
Nasıl güzel bir sesle girdik bölümümüze. Orada Duruverseydi Zaman müzikli gösterisinin fragmanının giriş bölümüyle başladık. Şimdi Orada Duruverseydi Zaman'da yer alan sanatçımız sevgili Pınar Ayhan bizlerle birlikte ve bu bir proje. Projenin koordinatörü aynı zamanda Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun çok güzel programlarına imza atmış bir program yapımcısı. Benim de kendisiyle çalışma şerefine nail olduğum sevgili Gülçin Onbaşıoğlu da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şu anda iki kadın buradasınız ama bu bir üç kadın projesi herhalde, değil mi? Nasıl bir projedir? Nasıl tanıştınız? Yani nereden başlayalım? Bize birazcık söz edin lutfen.
Şimdi Gülçin Onbaşıoğlu benim TRT'de program yaptığım dönemlerdeki duayen yapımcım ve yönetmenim. Birbirimizi hep çok sevdik. Programımız sona erdikten sonra da takip ettik. Bir gün tekrar bir şey yapacaksak birlikte yapalım diye
o
bekliyorduk.
O yolu kesiştirdiniz yani.
Evet.
Hep o beklentiyle devam ettik. Yani zamanımızı öyle geçirdik. Bir gün mutlaka bir araya geleceğiz diye birbirimizi arıyorduk. Böyleymiş. Geçen sene işte Pınar geldi. Böyle bir projem var dedi. Birlikte olur musun dedi. Seninle olabilecek her şeyde varım dedim ben de.
Aynen öyle söyledi.
Hızlı bir çalışmaya girdik ondan sonra.
Ve üçüncünüz?
Banu Mert Yürek Güler, dönem araştırmacımız, metin yazarımız, mükemmel bir, hı hı. Bu işte kendini ispatlamış bir insan. Şu anda aramızda yok ancak bizi dinliyor, onu biliyorum.
O zaman buradan Hayatın Seslerinden
evet,
selam ve sevgilerimizi
gönderiyoruz kendisine.
Evet.
Nasıl başladı proje?
Evet, şöyle şimdi bundan iki sene önce kadardı. Televizyon programcılığı ya da sunuculuğu diyeyim. O işler bittikten sonra biraz daha böyle hani ne yaptığımı birebir görebilmek, insanların gözünün içine baka baka bir şeyler anlatabilmek adına böyle bir araştırmalara girdim. Bunun sebebi de benim oğlumdur. 16 yaşındaydı ve işte tiyatrolara, operaya götürüyoruz sanat etkinliklerine ama pek de keyif almıyor. Acaba ne yapsak, ne etsek? Dedim ki bana bir şans daha ver. Eğer bunu da beğenmezsen artık kendi zevkine bırakacağım, kendi tarzına bırakacağım. Hayatında nasıl istersen öyle olsun. Sunay Akın'ın Görçek vardır. Hı hı. Onu zaten bütün aslında eserleri, sahne, oyunları hoşuma gider. Ona gittik hep birlikte ailece. Orada çok keyif aldı. O gösteriden çok keyif aldı. Çıkar çıkmaz sordum, dedim ki nasıl buldun? Dedi anne işte bana dedi böyle entelektüel şeylerle gelin. Yani 16 yaşındaki çocuğun evet. Bunu söylemesi tabii beni çok etkiledi. Hı hı. Sonra bende de böyle bir belki de bir farkındalık mı, bir uyanış mı? Ya dedik evet, yani tarihimizi çok az biliyoruz. Bilsek dahi tarihi nasıl okumamız gerektiğini bilmiyoruz.
Doğru bilmiyoruz.
Doğru evet. Bilmiyoruz. Bilmememizin pek çok sebebi olabilir. Zevk almıyor olabiliriz bize sunuluş biçimlerinden. Ne yapmak lazım? Belki de ben neyi becerebilirim? Biliyorsam o yöntemleri kullanarak anlatırsam, hı hı, belki keyifli olur diye düşündüm. Belki biliyorsunuzdur, şarkı söyleyen bir insanım. Sunuculuk yapabilen, anlatabilen bir insanım. Bir de bunun üzerine o zaman tarih okuyalım. Tarihin bilmediğimiz, bilinse ne kadar belki de keyif alacağımız veya şaşıracağımız yönlerini araştıralım. Bunu da müziğiyle, fotoğraflarıyla birleştirelim. Belki o zaman çok keyifli bir şey olur diye yola çıktım. Sonra bu işin çok da kolay olmadığını, öyle okumakla kalmadığını, sahne işinin kolay bir iş olmadığını tabii anladım. Bir buçuk sene sonra. O zaman işte tabii ilk kapısını çaldığım kişi Gülçin Onbaşıoğlu oldu. Dedim yetiş Gülçin'cim, bana yardım et. Bir metin yazarına ihtiyacım var, bir koordinatöre ihtiyacım var. İş büyüyor, çok keyifli hale geliyor ama büyüyor.
Evet.
İşte o zaman sevgili Gülçin'cim tamam dedi, geliyorum dedi.
Ondan sonrasında sevgili Gülçin'den dinleyelim.
Ondan sonrasında işte benim tabii TRT'deki geçmişimden dolayı buradaki arkadaşlardan yardım aldım. Banu Mert Yürek ismine ulaştım. O ismi bana öneren kişi benim çok sevdiğim, daha önce de çalıştığım, şu anda burada üst yetkide olan Şirin Sümer'di.
Bizim sevgili
aynen
müdürümüz.
Aynen, sizin müdürünüz. O kendisi bana Banu'nun ismini verdi. Banu Hanım'la karşılaştık, birbirimizi seveceğimizi anladık. Zaten şu anda aramızdaki kodumuz da öyle. 3 Amazon bir araya geldik. Başladık işe. Yani çok sevdik. Bir de okudukça olayı çok daha fazla merak etmeye başladık. Yani okumak bizi hani baştaki düşüncelerimizi çok daha sonraki süreçte hı-hı, çok farklı oldu. Onu da öğrenelim. Doğru öğrenelim. Doğru aktaralıma döndük
evet,
bu işi. Öyle.
Aynen. Çalışmamız gerçekten profesyonel oldu. Çünkü öyle olmasını istedik. Madem bir yola baş koyduk, düzgün çalışalım istedik. Çünkü zaten işin içinde bulunan insanların herkes, hepimiz de profesyonel bakış açısına sahibiz de nasıl yapacağız bunu konuşuyorduk. Bir türlü ona karar veremiyorduk. Başladık. Önce olayların muhatapları eğer hayattaysa onlara ulaştık. Röportajlar yaptık.
Peki ne kadar bir çalışma süresi
İşte toplamda
oldu?
İki yılı buldu.
Çok uzun soluklu bir çalışma aslında.
Yani hala araştırıyoruz. Evet. Hala çalışıyoruz. Eğer hı-hı, bir bilgi konusunda soru işaretimiz varsa demlenmeye bırakıyoruz. Daha çok araştırıyoruz. Yani bu gerçekten çok keyifli oldu aslında.
Evet.
Hala bile yeni bir bilgi varsa revize ediyoruz metnimizi.
Hı-hı.
Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Anlaşılan o. Çünkü bilginin gerçekten sonu yok.
Yok.
Bir sahaftan bir kitap buluveriyorsunuz. Orijinal bir günlük birisine ait
evet,
ve o günü, o saati, hı-hı, o olayı kendi gözünden anlatıyor.
Peki haydi, nereden başlıyorsunuz anlatmaya?
İlk hikayemiz...
Nerede duruverseydi zaman?
Her yerde,
çok duraklarımız var.
Her yerde isteyen herkes uygun gördüğü her yerde durdurabilecek zamanı. Bizim de kendi durdurduğumuz zamanlar oldu. Çanakkale Savaşı'ndan başlıyoruz. Başlıkları söyleyeyim önce.
Evet.
Çanakkale Savaşı.
Çok da detay vermeyelim. Gelip izlesinler. Çünkü premier var yakında şey, Ankara'da değil mi?
Broşürümüzde zaten bu başlıklar yer alıyor. Çanakkale Savaşı, Karadeniz Vapuru ki o Bandırma Vapuru değil. O bambaşka bir hikaye. Özsoy Operası ikinci bölümde de köy enstitüleri hı hı, üzerine hikayeler anlatıyoruz. İşte biz bunları anlatırken öyle çok yerde ah şurada zaman dursaydı da şu kötü olay olmasaydı, ah burada dursaydı da şu güzelliği böyle doya doya yaşasaydık dediğimiz anları yakaladık. Bir de içlerinden hikayelerin kendi şarkılarını, türkülerini bulunca zevkten gerçekten havalara uçtuk.
Yani müzikler de dönemin müzikleri
tabii,
o zaman
tabii, tabii,
değil
tabii,
mi?
Evet. Hmm. İşte orada Banu Hanım gerçekten takdir ediyorum çabasını. Bir şarkıyı söylemek istiyorum diyor. Mesela bu hikayenin şurasını bir dakika Pınar Hanım diyor. Onu öyle söylemek istiyorum demekle olmaz o diyor. Bir araştıralım bakalım o döneme ait mi o şarkı ya da türkü diyor. O araştırıyor, olur veriyor, ondan sonra devam ediyoruz. Dolayısıyla demem o ki izleyici sahnede gerçek, bilinen, onaylanmış, en azından araştırılmış, ciddi bir araştırma sonucu ortaya çıkmış bir eseri izleyecek inşallah.
Hmm, evet. Peki öyküler, kahramanlar bunları neye göre seçtiniz?
Yani aslında tabii hikayeleri seçen benim. Yani ben bunları çok sevdim dedim. İşte bir izleyici gözünden belki başladım bu işe, çalışmaya. Ben bunları eğer sahnede izliyor olsaydım, ilk öğrendiğimde vereceğim tepki iyi gördüm. Tamam dedim, ben beğeniyorsam, ben ortalama bir vatandaşım. Okumuş, görmüş, demek ki herkes çok keyif alacaktı ben aldıysam diye açıkçası biraz da böyle başladım bu işe.
Sahaya indiniz mi?
Tabii.
Nerelere gittiniz?
Çok miktarda yer gezdik. Çok kişiyle tanıştık. Çok farklı kişilere ulaştık. Yani hiç düşünmediğimiz kişilerle. Aa baktık tarihe uzanıyor. Bugün tanıdığımız. Ama hiç düşünmediğimiz insanların isimlerine vardık. Onlar bizi geçmişe götürdü. Onlar da şaşırdılar. Siz bu hikayeleri nereden biliyorsunuz diye. Yani tabii geçmişte şöyle bir şey var. Benim TRT geçmişim, işte Banu Hanım'ın zaten metin yazarlığı. Pınar'ın zaten kendi yüreğini koyuşu, sürekli okuyan bir insan.
Hı hı.
Böyle bir geçmişle ilgili güzel uzun bir tur yaptık. Ufuk turu yaptık.
Şöyle anlatayım. Mesela Karadeniz Vapuru hikayesi. Ayşe Ediz Hanımefendi, CSO'nun piyanistlerindendir, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın evini ziyaret ettim. Farkındayım, onda hikaye çok. Ne çıkabilir acaba diye bir evine gittim, baktım ki duvarlarda resimler, Osmanlı'dan kalma belgeler, bir tablonun önünde, bir fotoğrafın önünde çakıldım kaldım. Karadeniz vapuru hikayesi öyle başladı.
Öyle başladım.
Bu nedir diye sordum. Evet. Bilmiyor musun dedi. Hayır, bilmiyorum dedim. Anlattı. Çarpıldım hikayeye. Hemen orada başladık mesela ona.
Evet.
Veya Çanakkale Savaşı içindeki bir sekanstan bahsediyoruz. Bir zaman, küçük bir zaman, büyük bir destan o. Onun bir bölümünden bahsediyoruz. O bölüm o kadar kıymetli ki. O bölümü de mesela çok sevgili bir sahaf arkadaşımın mağazasında, dükkanında bulduğum toprak altından çıkmış 98 yaşında bir gazetenin fevkalade nüshasında rastladım mesela. Hmm. Hikayeler kendileri aslında bana dediler ki, Banu Hanım çok güzel bir metin yazdı tanıtım filmimiz için. Anlat Pınar, anlat, bize anlat onlara. Gerçekten kendileri göründüler bize açıkçası. Biz de anlatmak evet. için yola
Peki,
koyulduk.
Oğlunuz izledi mi?
Tabii. Yani şöyle...
Nasıl buldu diye soracağım. Çünkü gençler için yazılmış bir şey.
Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. İlk gösterimizi 29 Ekim'de Antalya'da bir kongrede yaptık. Plastik cerrahi, rekonstrüktif plastik cerrahi kongresinde. Onun kaydını aldık. Eve getirdim sonra. Eşim, çocuklarım oturun bakalım dedim. Ve tekrar seyredelim. Oğlum ilk defa seyrediyor. İşte bu sefer hani diyorum ya, o Suna Yakın'ı evet. seyrediyor, ben onu seyrediyordum. Şimdi ben yine onu seyrediyorum fakat bu defa o beni seyrediyor. Bakalım ne tepki verecek dedim. Sonunda da yankı nasıl buldun dedim. Anne müthiş dedi. Müthiş dedi dedim, tamam. Atatürk nasıl oldu. Oluru vermiş Karadeniz Vapuru'na tetkik ettikten sonra. Oldu bu iş dedim, devam ettim. Beğendi, bayıldı. Yani gençlere hitap etmek.
İşte önemli olan o değil
Tabii
mi? O gençliği yakalayabilmek.
Nilgün Hanımcığım, sadece o da değil, gençlere hitap edebilmek. Okumayı çok da sevmeyen, okumaktan haz etmeyen insana hitap edebilmek, çünkü o da önemli. Hı hı. Profesör Doktor Hikmet Özdemir'i aramıştım bu Karadeniz Vapuru için mesela. O da demişti ki, aman efendim ben bilmiyorum bu konuyu, bandırma mı dedi. Hayır dedim. Benim bir konuyu biliyorum diyebilmem için bir konuda 500 sayfalık kitap yazmış olmam gerekiyor dedi. Şimdi akademisyen evet, olunca evet, tabii. Evet. O yüzden bilmiyorum dedi. Peki dedi, hı-hı. siz bu dedi bu kadar öğrendiğiniz konuyu dedi 1 saat 45-50 dakikada ne kadar nasıl anlatacaksınız herkese dedi. Dedim hocam. Siz dedim 500 sayfalık kitap yazıyorsunuz ama kaç kişi okuyor ben bilmiyorum. Yani bizim burada amacımız sanatçı olarak ya da duygulara dokunarak belki bir uyanış, bir merak yaratabilirsek, buradan çıktıktan sonra diyecektir ki belki bir kişi dahi olsa, ha böyle bir vapur yaşanmış 1920'lerde, ben de biraz araştırayım. Pınar Ayhan kadın. O yapabiliyor. Belki ben de yaparım. Ben de okuyayım.
Ya da devamını bekleyecek, isteyecektir.
Evet. Çok hikayelerimiz var daha.
Değil mi?
Yani hatta bir kısmını bir kenara koyduk.
Evet.
İlerleyen zamanlarda onu yenileyeceğiz. Hikaye çok, yani Türkiye Osmanlı'dan gelen bir çok ciddi bir geçmişe sahip. Onun için hikayemiz çok
tabii.
Zaten
ya, çok da.
Tabii,
güzel.
Tabii
evet,
Cumhuriyeti,
evet.
Cumhuriyeti anlatıyoruz.
Peki bize bir bölüm söyler misiniz?
Peki, parça mı diyoruz?
Evet.
Peki, yani şöyle aslında son bir güzel bir hikaye ekledik Çanakkale hikayemizin içine. Bir başka bir küçük bir şey ekledik. Orada hikayeyi böyle üstünkörü anlatıvereyim. Yani evet. cephede işte Anzak askerleri, bizim askerlerimiz akşam olunca ateşkes oluyor. Onlar ellerinde gitarlarıyla şarkılar söylüyorlar. Bizimkiler türkülerini yakıyorlar.
Siperler çok yakın.
Siperler, mesafeler çok yakın. Hı-hı. Dinliyorlar birbirlerini hatta. Fakat bir gün bizimkinin sesi kesiliyor. Anzaklar da çok beğeniyor. O bizim İngiliz askerleri, Fransız askerleri, bizim askerlerimizin o namelerine bayılıyorlar. Fakat bir gün ses kesiliyor. Merak ediyorlar. Bir kağıda yazıyorlar. Nerede? Neden şarkı söylemiyor arkadaşınız diye bir taşa sarıp karşı sipere fırlatıyorlar. Karşı siper alıyor taşı, cevap yazıyor bir kağıda, yine onu sarıyor. Artık buraya, bu tarafa geldiğinde herhalde bir Anzak askeri çeviriyor onu. Cevap: siz o güzel şarkı söyleyen arkadaşımızı 2 gün önce vurdunuz. Hikayemiz evet. bu. Şimdi tabii araştırıyoruz. Yani Çanakkale Savaşı sırasında siperde şarkı söyleniyor, türkü söyleniyor. Sonrasında değil. Hı-hı. Sonrasında da çok türkü yok zaten. Bir Aynalı Çarşımız var, Kastamonu evet. türküsü. Ne olabilir, ne olabilir dedim ki, benim içinden bir tane geliyor bir türkü. Banu Hanım hemen araştırdı, derlemecisine ulaştı. Ondan sonra tamamdır Pınar Hanım, bu olur dedi. Şöyle şimdi heyecanlandım, nasıl çıkacak sesim bilmiyorum. Oo,
çıkmaz mı?
O da Tokat türküsü. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Balınan yorulmuş o sırma saçlar diye böyle bir girizgah yapıyorum. Sonra orkestrayla beraber sonlandırıyoruz türküyü.
Süper. Yani bir an önce ben de gelip izlemek istedim. Ankaralı dinleyicilerimiz ilk ne zaman buluşuyorlar sizinle?
İlk gösterimiz 15 Aralık'ta Nazım Hikmet Kongre ve Gösteri Merkezi Yıldız Kenter Salonu'nda olacak. İnanılmaz heyecanlıyız. Biz zaten yaptığımız işin kıymetini kendi heyecanımızdan, kendi esrimelerimizden, işin içine bu kadar girmelerimizden biliyoruz da karşı taraf ne kadar keyif alacak onu da merakla bekliyoruz. Bu keyfi, bu değeri anlayan bir kadın örgütü, ANGİKAD, Girişimci Kadınlar Derneği sahiplendi bizim bu ilk gösterimizi ve dedi ki sevgili Pınar Ayhan ve ekibi, bu ilk gösterinizi biz yapmak istiyoruz. Kokteylinizi, açılışınızı, davetinizi, tanıtımınızı, bu bizi onurlandırır dediler. Biz de dedik ki asıl bizi onurlandırır. Yani kadın kadına bir dayanışma gibi oldu.
Siz üç kadınken yüzlerce kadın adınız bir anda. Ne güzel.
Aynen öyle oldu. Ama tabii ki erkeklerimizin desteğini, eşlerimizin desteğini burada asla yadsıyamam.
Evet.
Her an, her dakika yanımızdalar. O yüzden de onlar baş köşemizde en önden izliyor olacaklar bizleri. Beyefendileri, öğrencileri, öğretmenleri, gençleri, herkesi davet ediyoruz. Gerçekten bilinmesi, dinlenmesi gereken hikayeler bunlar. Biz çünkü çok özendik, keyif aldık.
Elbette. Mutlaka dinleyenler de, izleyenler de aynı keyfi alacaklardır. Sonrasında nereye gideceksiniz?
Sonrasında da 27 Aralık'ta Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi de tekrar bir gösterimimiz olacak. Orada da herkes davetli. Ancak küçük bir salon 19'unda sanıyorum biletler dağıtılacak değil
mi? 19'unda gişe açılacak. Gişe artık açılacak. Biletleri ücretsiz. Herkes gidip alabilir.
Evet.
Ankara'da yaşayan halkımız.
Hı hı.
Daha sonra tabii devam edecek. Bütün Türkiye'yi geçeceğiz.
İçi turlar tabii olacak tabii
bir
ki değil mi?
Birçok bağlantımız var.
Gidebileceğimiz her yere gideceğiz. Biz bu işe baş koyduk. Zaten
gittiğiniz yerlerde de yine araştırmalar devam edecek. Bunun tabii arkası da gelecek diye düşünüyorum ben.
Kesinlikle.
Değil mi?
Bravo. Maltepe Belediyesi ile yapacaktık. Henüz yapamadık. İnşallah yapacağız onlarla. Ama belediye başkanımızla görüştüğümde İstanbul Maltepe Belediyesi mesela şöyle bir şey anlattı bana. Pınar Hanım dedi. Ben anlatınca o da keyfe geldi. Maltepe dedi göçmenlerin yoğunlukta olduğu, yaşadığı bir bölgedir. Ve dedi Cumhuriyet 29 Ekim 1923 senesinde o gün ilan edildiğinde tabii davullarla ilan edildi, duyuruldu. Odur budur. O yıldan beri her 29 Ekim'de Maltepeliler ellerine davul alır sokak sokak dolaşırlar dedi. Ben bunu duyunca dedim ki o zaman biz Maltepe'ye geldiğimizde elimizde davullarla açacağız programı.
Hmm,
misal.
Evet.
İşte
evet.
Dün İzmir'deydim. İzmir Belediye'miz dedi ki İzmir'le alakalı neler var, neler anlatırız. Bunları işte biz anlatma biçimimizle, bu hikayeler mevcut zaten, yaşandı bunlar, tarih. Ama biz anlatma biçimimizle, şarkımızla, masalsı ifadelerimizle sanıyorum dikkat çekeceğiz diye düşünüyorum.
Evet. Kim bilir ne öyküler bekliyor bizi ilerleyen yıllarda buluşacağım.
Çok sıcak öyküler ama biz en çok okullardan davet bekliyoruz. Zaten bayağı bir konfirmelerimiz de var. Çünkü öğrenciler gerçekten yani ilkokuldan itibaren üniversiteye kadar buna çok ilgi göstereceklerini düşünüyorum. Çünkü tarih gerçekten çok zor bir derstir ve de bize resmi tarih anlatıldığı için de hep böyle bir soğuk kalmışızdır.
Evet.
Burada tarihi çok sıcak, çok tatlı bir hale getirdik. Herkes çok merak ediyor. Yani çevremdeki herkes.
Hı hı.
Onun için okullara gideceğiz. Yani önceliğimiz okullar ve bütün her yaşa, her hedefe açığız.
Şimdi yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz de var. Belki tabii oradaki ki. Kadınlar da size destek olup yine bir kadın dayanışmasıyla sizi yurt dışına davet edebilirler. Oralara da gidebilirsiniz herhalde.
Yani aslında tabii yaptığımız şey bir hasbelkader. Biraz da biz kadınlar tabii duygusal varlıklarız ya. Yani o hani hissi kablel vukuumuz orada harekete geçiyorsa doğru bir şeyler yapıyoruzdur ya. Çünkü her yerde diyorum ya karşıma çıktı. Yorulduğum, beceremeyeceğim galiba dediğim, bırakayım mı acaba yol yakınken dediğim her noktada ya bir rüya görmüşümdür. Ya önüme bir hikayeyle alakalı bir efemera bir şey çıkmıştır. Ya bir insan çıkmıştır. Yani bana bırakma dedi bir şekilde. Dolayısıyla her versiyonuyla biz şekilden şekile girerek gideceğiz, anlatacağız. Yani evrensel bir şey oldu aslında
evet,
bu anlamda.
Yeni nesillerin de özellikle bu öykülere gerçekten çok ihtiyacı oldu. Bir çok. Dönemde muhteşem bir projeye imza atmışsınız. Sizi kutluyoruz. Teşekkür Başarılarınızın ediyoruz. Devamını diliyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz.
En kısa zamanda gösteriyle buluşmak üzere diyoruz.
Nilgamcığım hızlıca orkestranın isimlerini sayabilir miyim?
Lütfen çok elbette tabii ki. Tabii ki çünkü onlar da çok önemliler.
Çok büyük
bir
katkı.
Bütünün parçası,
hem nasıl. Göreceksiniz büyük parçası. Sahnede ne evet. demek istediğimi anlayacaksınız o zaman. Neyzenimiz Bilgin Canaz. Piyanoda Evren Kalaycıoğlu, perküsyonda Erdinç Aktu, bağlamada Murat Işık,
çelloda
Aslı Güntekin. Yani çok keyifli. Zaten enstrümanlara bakar mısınız? Hı-hı, yani evrenselliğe
evet,
çok keyifli bir şey oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. Gönülden gerçekten katkı sağlıyorlar.
Senfoni duygusu yaratıyorlar. Öyle diyeyim.
Evet.
Yani, müzik gerçekten çok güzel.
Biz de dört gözle bekliyoruz. O güzel gün 15 Aralık gelsin. Biz de izleyelim. Sonra bekliyoruz. Siz de yurt içi turnelerine de bekliyorlardır mutlaka evet. dinleyicilerimiz. Keşke buralara da gelse biz de izleyebilsek diye.
Evet, aynen
en kısa
öyle.
Zamanda yurdun dört bir yanındaki dinleyicilerimizle de buluşmanız
İnşallah.
Dileğiyle
Her
diyoruz.
Her yere gidebiliriz.
Evet çok aynen. teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz.
Size tekrar çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Bir saz hikayesi var ya, vereceğimiz ya. Bu vedanın ardından.
Mesela şimdi münferit olarak hikayeleri pek çok kişi biliyor ama bu hikayelerin birbiriyle meğer ne kadar bağdaşık olduğunu, ne kadar iç içe olduğunu kimse bilmiyor herhalde diye düşünüyorum. Mesela saz hikayesi dediğimiz Aşık Veysel köy enstitülerinin eğitmenlerinden biri, müzik dersi öğretmeni. Epey bir gidiyor geliyor. Eskişehir Çiftelerde mesela benim sadık yarım Kara Toptak'tır türküsünü yazmış, bestelemiş. Hasanoğlan'da çok emeği var.
Hı hı.
En son Hasanoğlan'ın da zaten son günleri kapanmak üzereyken çok hoş bir anekdot. İşte pikniğe gidiyorlar çocuklar, öğretmenler hep birlikte. Aşağıda Kaan'ı oturtuyorlar sen de gel diye. Kucağına da sazını veriyorlar. Fakat yolda çocuklar önden gidiyor. Kaan'ı devriliyor. Haber geliyor çünkü gelmiyor. Aşık da gelmiyor, araba da gelmiyor. Meğer işte saz da kırılmış orada. Aşık da düşmüş arabadan. Biraz da canı sıkılıyor. Epey bir canı sıkılıyor hem de. İşte o olayda, o sırada bu sazım türküsünü yazıyor Aşık Veysel. Herhalde onu mu dinleyeceğiz?
Evet,
şimdi?
Onu dinleyerek evet. Size teşekkür edeceğiz,
biz
veda
teşekkür
edeceğiz.
Ederiz.
Sevgili dinleyicilerimiz, orada duruverseydi zamanın proje koordinatörü sevgili Gülçin Onbaşıoğlu bizlerle birlikteydi. İyi ki böyle bir projeye imza attınız. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Yine birlikte olmak dileğiyle ve projenin sanatçısı Sayın Pınar Ayhan size de çok teşekkür
çok
ediyoruz.
Teşekkür.
Ve burada olmayan sevgili Banu Mert Yürek Güler'e de sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz. Ve ne dinliyorduk?
Sazım, Aşık Sazım. Veysel.
Bahar gelmiş. Hasanoğlan'ın öğretmenleri haydi diyor pikniğe. Madem Tonguç Baba da gelmiş. Hazırlıyorlar yiyecekleri içecekleri ve at arabasına dolduruyorlar. Aşağıda sen de bin arabaya diyorlar. O da alıyor sazını kucağına oturuyor. Çocuklar birer ikişer hızlıca çıkıyorlar tepeye hazırlıklar için. Bekliyorlar, gelen yok, giden yok. Meğer at arabası devrilmiş yolda. Aşığın sazı da kırılmış. Canı sıkkın, gözüne gece düşmüş. Ağzını bıçak açmıyor ve kelimeler içinde debeleniyor. Söyleyecek sözü yok. Diyor ki, bir kalem kağıt verin bana. Ve işte şu sözleri yazıyor. Dünyada hey. Gizli sır. müziğin insana insana fısıldayan notalarıyla anlatıyorum ben hikayelerimi. Sizin de hikayeniz onlar. Eminim seveceksiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, telefon bağlantımız hazır galiba. Hollanda'ya uzanıyoruz. Sevgili Yusuf Özkan var hattımızda. Alo.
Merhaba Nilgün Doruk.
Merhabalar sevgili Yusuf Özkan. Evet, birlikteydik hafta başında ama eski Sırp komutan Ratko Mladic'in Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davasına ilişkin son gelişmeleri almak istiyoruz sizden. O gün bağlandığımızda davayı takip ediyordunuz galiba.
Evet, pazartesi günü başladı. Artık karara çok yakın. 4,5 yıl sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Yugoslavya için kurulan ceza mahkemesi kararını verecek. O gün pazartesi günü savcılık iddianameyi okumaya başladı. Sırp komutan Ratko Mladic, Sırp kasabı olarak da biliniyor uluslararası kamuoyunda, planlı soykırım yapmakla suçlanıyor ve artık bugün tamamlanacak iddianamenin okunması ve savcı son ceza talebini dile getirecek. Cuma günü de Mladic'e savunma hakkı verilecek. Önümüzdeki hafta son oturumda son savunmasını ve konuşmasını yapacak. Ardından da mahkeme tamamlanmış olacak. 2017 başında da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını açıklaması bekleniyor. Mladic, ben sorumlu değilim katliamlardan diyor. Özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da yaşanan en büyük soykırım olarak resmen tanıdığı Srebrenica soykırımı konusunda benim emirlerimi yerine getirmedi askerler diyor. Ancak mahkeme, savcılık tam aksini söyledi. Bu bir örümcek ağı ve örümceğin başı Mladic, çünkü ses kayıtları, görüntüler, bütün emirleri onun verdiğini ve planlı bir şekilde soykırım yaptığı ortada. Bu nedenle de soykırım, savaş ve insanlığa karşı işlenmiş suçla yargılanmalı diyor. Bunun cezası en az ömür boyu hapis. Ancak daha önce Karadziç davasındaki hayal kırıklığını hatırlarsak 40 yılla tamamlamışlardı. Bu konuda özellikle Srebrenica'da katledilen 8400 Müslümanın yakınları büyük endişe içerisinde. Dün akşam Srebrenica Anneleri Derneği yöneticileriyle ayaküstü bir konuşma fırsatı buldum. Onlar geçmiş karardan sonra bayağı bir hayal kırıklığı yaşadıklarını, ancak bunun düzelteceğini ve adaletin yerini bulacağına inanıyorlar. Uluslararası kamuoyunun beklentisi de bu yönde. Tabii ne kadar kalacak, nasıl olacak bilinmiyor. Çünkü ağır hasta, beyin kanaması geçirdi, kalp krizi geçirdi 74 yaşındaki Mladic. Ancak bir gerçek var ki ne olursa olsun bu cezanın resmen açıklanması, soykırım suçunun suçlamasından hüküm giymesi ve bunun kamuoyuna anlatılması en azından vicdanların rahatlaması açısından önemli olacak. Şu dakikalarda yine mahkeme oturumu devam ediyor. Bugün akşama doğru bu cezanın açıklanması bekleniyor. Dediğim gibi Cuma günü de Sırp kasabı lakaplı Mladic savunmasını yapacak ve mahkeme önümüzdeki hafta tamamlanmış olacak. 2017 başında da bu davayla ilgili, Srebrenica soykırımıyla ilgili kararın açıklanması bekleniyor. Nilgün Doruk.
Sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Gelişmeleri yine sizden takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
ziyaret yeri. Yangında var depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Başıma gelen benim. Aşk oyun, ben oyuncak. Söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak? Duysun bedalar taşlar. Çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim.
Şefimiz sevgili Özgür Aksu'na stüdyomuzda merhabalar, hoş geldin sevgili Özgür.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba, evet şimdi kış aylarında birazcık da tabii mevsimin de itibariyle daha az kalori harcıyoruz, daha fazla yiyoruz.
Hareket etmiyoruz.
Hareket etmiyoruz.
Kat kat giyinip oturuyoruz.
Yağlı şeyler tüketmeye başladık, kilo da alıyoruz.
Proteini çoğaltıyoruz haliyle, evet. Isınalım diye doymuyoruz derken kilolar artıyor. Sonra
nasıl olsa kış diyoruz. Birazcık da önemsemiyoruz.
Kıyafet kapatıyor ya.
Evet.
Çok problem olmuyor.
Ama birkaç ay sonra eyvah nasıl kilo vereceğim derdine başlıyoruz.
O zaman şunu unutmayalım. Yazın vücudu kıştan yapılır.
O zaman biz de şimdiden yapmaya başlayalım
şimdiden
mı?
Şimdiden başlayalım. Bence de başlayalım. Şimdi bugün zayıflatan bir kış çorbası yapacağız. Yani güzel bir çorba.
Kışın vazgeçilmezi çorba. Sofralarımızın vazgeçilmezi.
Aslında her mevsim geçirmemek lazım. Yani evet. Vazgeçmemek lazım. Evet. Sonrasında İçindeki kullandığımız malzemeler metabolizmayı hızlandıran, yağ yakma özelliği olan çorbalar olduğu için, malzemeler olduğu için bu çorba da haliyle yağ yaktırmaya yardım ediyor. Bir taraftan da çok yüksek besleme oranı var. Şimdi araştırmalara göre öğle ve akşam öğünlerinde bir kase çorba tüketenlerin daha az yemek yedikleri, böylelikle yılda yaklaşık 12 kiloya kadar verebildiklerini tespit etmişler.
Ayda bir kilo muhteşem.
Neredeyse. Yani kişiye göre değişkenlik gösterir tabii ki bu. Ama çorbayı eğer soframızdan eksik etmezsek, midedeki o sıvı oranını yükseltmek zaten sofradan daha erken kalkmamıza sebep olacak. O yüzden her öğünde, yani öğle ve akşam öğünlerinde mutlaka küçük de olsa, yarım da olsa bir kase çorba içmemiz lazım. Sonrasında zaten yiyeceğimiz miktarı azalttığımız için haliyle kilo vermeye başlıyoruz. Daha sağlıklı beslenmeye başlıyoruz. Evet. Önemli şeylerden birisi bu.
Evet.
Yağ yakıcı çorbalar kapsamına giriyor bu çorba tariflerimiz. Metabolizmayı hızlandırır, sindirim sistemimizi rahatlatır, kendimizi daha iyi hissettirir ve uykumuzu da hafifletir. Yani ağır bir uyku, rahatsız bir uykudansa, çünkü sindirimi daha rahat hale getirdiği için, sindirilmeyenler geceleri bizi rahatsız eder. O yüzden diyoruz 8'den sonra bir şey yemeyelim.
Yapacağımız çorbanın sindirimi de kolay.
Tabii sindirim sistemini aktif hale getiriyor. Enzimleri coşturuyor. O yüzden artısı çok fazla. Çok fazla. O zaman hemen bakalım nasıl yapacağız bu çorbayı. Önce bir avuç kadar, daha fazla değil, karnabahara ihtiyacımız var. Bir küçük dilim bal kabağı. Yani bir ayde gibi bir dilim bal kabağı. Bir adet orta boy soğan, iki diş sarımsak, bir yemek kaşığı zeytinyağı, yarım bardak süt, kıyılmış dereotu ve maydanoz üzerine süslemek için muskat, kimyon bir küp taze zencefil, karabiber, pul ve tuz. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Nasıl yapacağız? Önce bir yemek kaşığı zeytinyağı ile sarımsakları çevireceğiz. Şimdi küçük bir detay. Hani kokusunu almak için eğiliriz ya. Eğilmeyin. Saçınız yanar, yüzünüze yağ sıçrar ya da buna benzer şey. Mutfak tiyosudur. Elinle oradaki aromayı kendine doğru çek.
Yani tütsü yapar gibi.
Oradaki havayı yüzüne doğru çarptığında böylelikle kokuyu alırsın. Eğilmenize gerek yok. Çünkü bunu yapıp unutup dalıp ister istemez ya da çok hoşuna gidip ay ne güzelmiş gibi kokuyor deyip eğilip yüzüne yağ sıçrayan çok insan var.
Aman evet.
Yapmamak lazım ki sarımsak sıçraya besinlerimizden birisi. İnce ince doğradığımız sarımsaklar kokusunu verdikten sonra üzerine karnabahar ve bal kabağını böyle minik küp küp doğrayıp ekliyoruz. Yani rastgele doğrayabiliriz çünkü blenderdan geçireceğiz sonrasında. Hı hı. Çok problem değil boyutu.
Soğanı koyduk mu sonra mı
koyacağız? Yok daha koymadık. Evet. Şimdi kavurmayı bitirdikten sonra iyice yapışmaya başladıktan sonra tavaya üzerine 1 litre yani 5 bardak su koyuyoruz. Hı hı. 15 dakika kaynatıyoruz. Zencefil, kimyon, karabiber, pul biber, tuzu ekleyip ondan sonra da soğanıyla beraber soğanı da sonrasından ekleyip üzerine. Hı hı. Soğanı sonrasından koymamızın sebebi yanmamasını istemiyoruz.
Anladım.
Amaç
evet.
O içindeki antioksidan özelliğini kaybetmemek. Çünkü
soğanı doğruyor muyuz yoksa
küp
dörde falan mı?
Yine küp küp doğrayabiliriz.
Çünkü hani blenderdan geçirecek
miyiz? Bu çok önemli değil ama biraz küp küp. En son soğanımızı ekliyoruz. Baharatlandırdıktan sonra ocaktan alıp blenderda güzelce çekiyoruz.
Hı-hı. Evet.
Böyle kadifemsi pürüzsüz hale gelene kadar çekeceğiz. Hı-hı. Çektikten sonra tekrar ocağa alacağız. Yavaş yavaş karıştırarak yavaş yavaş süt ekleyeceğiz. Birdenbire eklediğimiz zaman kesilebilir. Hı hı. Temperleme dediğimizi bunu yavaş yavaş yapacağız. Sonrasında kıvamı belirledikten sonra üzerine dereotu ve maydanoz ne kadar seviyorsak kimileri tarhun seviyor. Tarhun da atabilirler biraz daha böyle rahiyası yüksektir daha aromalıdır seven varsa.
Tarhunun kurusu var mıdır peki?
Var tabii ki var bulursunuz. Hı-hı. Ama tabii tazesi her zaman.
Evet.
Şimdi mikrofiliz sistemine geçtik. Hı-hı. Artık birçok yerde mikrofiliz adı altında küçük küçük canlı baharat kökenli bitkiler, yenebilir bitkiler. Hem süs için hem yemek için bitkiler var. Küçük böyle plastik kaplar içerisinde. Sanki evde çiçek yetiştirir gibi mutfakta bunları yetiştiriyorsunuz. Canlı canlı koparıp koparıp yemeklere atıyorsunuz. Birçok mutfakta da bunu yapıyorlar artık.
Evet.
Kullanıyorlar. Çünkü taze olması çok önemli.
Hı-hı.
Dolapta da durabiliyor. Hı-hı. İsteyenler için. Işığını verdiğiniz sürece problem yok. Sonrasında bunun üzerine isterseniz mısır sevenler varsa haşlanmış mısır ekleyebilirler. Üzerine dereotu tekrar maydanoz isteyen baharat ekstra bir şeyler ekleyip güzelce servis yapıp kaseye koyup içerler.
Süper.
Bu kadar da basit.
Muhteşem de bir çorba.
Çok da zamanımızı alan bir yemek değil aynı zamanda. Çünkü artık bugün herkes ne kadar pratik, ne kadar lezzetli, ne kadar kolay, ne kadar güzel görünen yemek varsa onu tercih ediyorlar.
Evet.
Ki hepimiz öyleyiz.
Evet. Bir de çorba sofralarımızın vazgeçilmezi olduğu için de değişik tatlara, değişik sunumlara ihtiyaç duyuyoruz herhalde.
Şimdi,
değil mi?
Bizim işte Türk mutfağında da en büyük sıkıntılarımızdan birisi neydi? Hep söylüyoruz sunum Hı-hı. sıkıntımız var. Hı. Sunum sıkıntımız çok güzel yemekler yapan bir aşçımızdan bahsedelim, şefimizden. Tencereye daldırıyor, kazana daldırıyor kepçeyi. Hı-hı. Çat koyuyor kaseye ya da tabağa. Ondan sonra koyuyor Hı-hı. servise. Üzerine bir süs yapalım. Bizdeki en büyük süs nedir? En fazla yapılan süs nedir? Üzerine tereyağla, pul biberle yakılmış yağın cos diye üzerine dökülmesi. Bizim en büyük süsümüz budur.
Hı-hı.
Yani bir meyane koymak.
Evet.
İşte baharatlı, naneli, pul biberli, tereyağlı o sıcak yağ cos diye üzerine döktüğün zaman üzeri böyle bir şekillenir. Bir tek onu yapıyoruz.
Evet.
Ama bunun dışında bir sürü şeyle süsleyebiliriz.
Evet.
Yani bitkilerle süsleyebiliriz, baharatlarla süsleyebiliriz, sebzelerle süsleyebiliyoruz. Hiç fark etmez.
Hı-hı.
Hepsini yapabiliriz ama yeter ki bunun için çaba gösterelim.
Hı-hı.
Afiyet olsun.
Evet.
Bu kadar basit.
Teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir tarifti.
Küçük hemen detaylar Hı-hı. vereyim. Mesela muskat var içerisinde. Muskat doğal aynı zamanda ağrı kesicidir. Bir taraftan da sinirim sistemine çok iyi gelir ve gaz gidericidir. Hı-hı. Çocuklara da kullanılır. İçinde zencefil var. Soğuk algınlığı hele hele bu dönemlerde öksürüğe çok iyi gelir. Hazımsızlığın en büyük dostudur. Birebir.
Peki çorbanın içinde de aynı etkiyi
etki
gösterecek
tabii
mi?
Etki yaratır tabii ki. Bir problem
evet.
yok.
Hı-hı.
Bal kabağı yüksek lif içerir. Tokluk hissini çok yüksek tutar. O yüzden zayıflatır. O yüzden bal kabağı çok fazla bu zayıflayan ya da diyet yapanların menülerinde bulunur.
Hı-hı.
Çok yüksek beta karoten ve A vitamini vardır. Hücre yenileyicidir. Yani gençlik iksiridir.
O zaman madem hani böyle lifli yağ yakıcı özelliği de var, tatlı olarak yenildiğinde de aynı tatlı etkiyi da gösteriyor mu?
Şeker var işte içinde, sıkıntı o.
Ha, şekerini az koyunca.
Şekerini, şekersiz olabiliyorsa, hani yapabiliyorsak şekersiz. Mesela Hindistan cevizi sütüyle yapabilirler. Eğer aroma katmak istiyorlarsa, şekeri azaltmanın yollarından birisi de bu. Deneyebilirler. Çok daha az şekerli, çok güzel bir tatlı yapabilirler. Evet. Küçük bir tüyo.
Evet.
Madem öyle.
Madem öyle. Zayıflamanın evet, her türlü yolu. Zayıflamak için her türlü çorbanın üzerine onu da yiyebilirler. Dolayısıyla biz işte sabahları bile çorba içen bir milletiz aslında,
evet,
değil mi?
Evet. Biz de sabahları ciğer de yeniyor, kebap da yeniyor aslında
o,
da.
O yöreye göre yöreye değişiyor. Göre değişiyor. Ama...
Biz de çok değişik aslında sabah yemek kültürü. Ama çorba her zaman vardır. Hele hele kış günlerinde sabah kahvaltılarında çorba hem işlerini ısıtır hem de sağlıklı olmalarına da fayda sağlar.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Özgür. Aksu'na eklemek istediğin bir şey yoksa artık bugün de programımızı kapatalım.
Sofralarından çorbayı eksik etmesinler. Yaz kış hiç fark etmiyor. Günde en az iki öğün çorba içsinler. Hem sağlıklı olurlar hem zayıf.
Evet. Hem de zayıflatan kış çorbasını içerlerse yaza da vücutlarını hazırlamış olacaklar. İşte bu da çok önemli.
Yaz şimdiden.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikteyiz. Yine birlikte veda edelim. Bugün de sonuna geldik. Hayatın Seslerinin Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır, Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında Cihan Aktepe vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine merhaba diyeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
Göklere erişti feryadı ahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama.
Sesleri.